Ayrım 6, Hayalet, Joe Nesbo, sayfa 60. Emniyet Müdürlüğü'nden Gamle Bien Kilisesi'ne hızlı adımlarla 8 dakikada gidilirdi. Truls Berntsen, Oslo sokağından Mine Parkı'ndan ve Dikeves Köprüsü'nden geçerek Oslo'nun kalbine, şehrin en eski kısmına ulaştı. Kilise neredeyse yoksul görünecek kadar sadeydi. Emniyet Müdürlüğü'nün yanındaki romantik dönemden kalma binada yeni açılan kilise gibi basma kalıp süslerle bezeli değildi. Ama Gamle Bien Kilisesi'nin geçmişi daha ilginçti. En azından Truls'ün Manglerud'da geçirdiği çocukluğu sırasında dinesinin anlattıklarının yarısı doğruysa, Berntsen ailesi 1950'lerin sonlarında şehir merkezindeki köhne bir binadan yeni kurulan uydu şehir Manglerud'a taşınmıştı. Ama ne tuhaftı ki kendini göçmen gibi hissedenler onlar olmuştu. Oysa Berntsenler Oslo'da üç kuşaktır var olan bir işçi ailesiydi. Çünkü uydu şehirlerdeki insanların çoğu ya çiftçiydi ya da yeni bir hayat kurmak için çok uzaklardan gelmişlerdi. 70'li ve 80'li yıllarda Truls'ün babası evde içip içip sarhoş olarak herkese ve her şeye oturduğu yerden bağırdığında Truls en iyi ve tek arkadaşı Mikael'in yanına kaçardı veya Gamlenyen'de oturan ninesine giderdi. Ninesinin söylediğine göre Gamle Bien Kilisesi 1200'lerde kurulmuş bir manastırın kalıntıları üstüne inşa edilmişti. O manastırda yaşayan keşişler kara ölümden sakınmak ve dua etmek için kendilerini manastıra kilitlemişlerdi. Ama halk onların sırf Hristiyanlık görevlerini, yani bulaşıcı hastalık taşıyanlarla ilgilenme görevini yerine getirmemek için bunu yaptığını söylemişti. 8 ay boyunca manastırda yaşam belirtisi görülmeyince şansölye manastırın kapılarının kırılmasını emretmişti. İçeri girince farelerin kemirdiği çürümüş cesetlerle karşılaşmışlardı. Ninesinin Truls'e uykudan önce en çok anlattığı masal aynı yere, yani yöre halkı arasında tımarhane olarak bilinen bir akıl hastanesinin kurulması ve hastalardan bazılarının geceleri koridorlarda kukuletalı adamların yürüdüğünden yakınmasıyla ilgiliydi. Ninesinin dediğine göre o kukuletalardan biri indirildiğinde fare ısırığı izleri taşıyan ve göz çukurları boş solgun bir yüz görülmüştü. Ama Truls en çok Askild Öregod'un keskin kulaklı Askild'in öyküsünü severdi. Askild öleli 100 yıldan fazla oluyordu. O zamanlar Kristiania adıyla bilinen Oslo henüz yeni yeni şehir olmaya başlamıştı. Ve orada çok eskiden inşa edilmiş bir kilise vardı. Mezarlıkta ve yan sokaklarında, liman bölgesinde ve Kvadraturen'de Askild'in hayaletinin gezindiği söylenirdi. Ama Truls'ün ninesinin söylediğine göre Askild asla daha uzağa gitmezdi. Çünkü tek bacaklıydı ve gün doğmadan önce mezarına dönmek zorundaydı. Askild Öregod bacağını 3 yaşındayken üstünden bir itfaiye arabasının tekerleği geçince kaybetmişti. Ama Truls'ün ninesi ona iri kulaklarıyla ilgili bir lakap takmalarının Doğu Oslo mizahının bir örneği olduğunu söylemişti. Zaman kötüydü ve tek bacaklı bir çocuğun hangi mesleği seçeceği ortadaydı. Askild Öregod dilenciliğe başlamıştı. Hep dostane ve sohbet canlısıydı. Gelişmekte olan şehirde topallayarak yürümesi tanıdık bir görüntü haline gelmişti. Özellikle de gün boyu barlarda oturanlar için. Bu insanlar işsizdi ama bazen ellerine para geçtiği oluyordu. O zaman Askild'e biraz para veriyorlardı. Bazense Askild biraz daha fazla paraya ihtiyaç duyuyordu. Öyle zamanlarda polise gidip son günlerde kimlerin kendisine normalden daha cömert davrandığını söylüyordu. Karl Johans sokağındaki altın kuyumcusunu veya Drammen'deki bir kereste tüccarını soyma teklifi aldıklarını 4. bardak içkiden sonra yakındaki zararsız dilenciden hiç şüphelenmeden başkalarına söyleyenleri de ihbar ediyordu. Askild'in kulaklarının sahiden keskin olduğu söylentisi yayılmaya başlamıştı. Kampen'de bir haydut çetesinin tutuklanmasından sonra da Askild sırra kadem basmıştı. Bir daha onu gören olmamıştı. Ama bir kış sabahı Gamle Bien Kilisesi'nin basamaklarında bir baston ve 2 kesik kulak peydah olmuştu. Askild mezarlıkta bir yere gömülmüştü. Ama bir rahip tarafından kutsanmadığından ruhu hala ortalıkta geziniyordu. Geceleri kvadraturende veya kilise civarında başındaki kasketi iyice aşağı çekilmiş, topallayan 2 öre dipnot İsveç kuruşu dilenen birine rastlayabilirdiniz. O zaman bu dilenciye bir bozukluk vermemek uğursuzluk getirirdi. Ninesi Truls'e böyle demişti. Yine de Truls Berntsen mezarlık kapısının yanında oturan ithal ceketli ve bronz tenli sırım gibi dilenciyi umursamayıp mezar taşlarının arasında uzanan çakıllı yolda uzun adımlarla yürüdü. Yürürken mezar taşlarını saydı ve 7.'den sola, sonraki 3.'den de sağa saparak 4.'ün önünde durdu. Mezar taşına kazılmış isim ona hiçbir şey ifade etmiyordu. A.C. Ruud, 1905'te Norveç bağımsızlığını kazandığında henüz 29'undayken ölmüştü. Ama isim ve tarihler dışında yazı yoktu. Huzur içinde yat türünden adetler olan süslü sözler de yoktu. Belki de bunun sebebi kaba mezar taşının çok küçük olmasıydı. Ama taşın boş, sert yüzeyi tebeşirle mesaj yazmak için idealdi. Seçilmesinin sebebi buydu muhtemelen. Zulthus Gerito, Kıya. Truls gelip geçenler anlamasın diye basit bir şifreyle yazılmış mesajı çözdü. Her kelimenin sonundan başlayıp harfleri tersten ikişer ikişer okudu. Tort Schultz'u yak. Truls Berntsen mesajı not almadı, buna gerek yoktu. Deri koltuklu 6 vitesli manuel şanzımanlı bir Audi Q5 2.0'a sahip olmasını kolaylaştıracak her ismi hatırlardı. Harfleri ceketinin koluyla sildi. Truls mezarlıktan çıkarken dilenci başını kaldırıp ona baktı. Kahverengi köpek gözleri. Bir yerlerde bir dilenci grubu ve bekleyen büyük geniş bir araba vardı muhtemelen. Mercedes severlerdi değil mi? Kilise çanı çaldı. Fiyat listesine göre Q5'in fiyatı 666 bin krondu. Bu sayıda gizli bir mesaj var idiyse bile Truls Berntsen fark etmedi. Beate anahtarı kilide sokarken iyi görünüyorsun dedi. Bakıyorum da yeni bir parmak edinmişsin. Harry kısa titanyum protez parmağı ovuşturarak Hong Kong malı dedi. Beate kapıyı açarken Harry o ufak tefek soluk tenli kadını inceledi. Beate ince telli sarı saçını lastik tokayla toplamıştı. Cildi öyle ince ve saydamdı ki Harry onun şakağındaki incecik damarları görebiliyordu. Beate kanser araştırmalarında kobay olarak kullanılan tüysüz fareleri anımsattı ona. Oleg'in suç mahallinde oturduğunu yazmıştın. O yüzden anahtarlarıyla girebilirim diye düşündüm. Beate kapıyı iterek açarken o kilit çoktan kırılmıştır herhalde dedi. Doğrudan içeri giriliyordu. Bu kilidi keşler geri gelip de suç mahallini kirletmesin diye taktırdık. Harry başıyla onayladı. Uyuşturucu kullanılan yerlerde tipikti bu. Kilit kullanmak anlamsızdı. Çünkü anında kırılırdı. Birincisi keşler elinde uyuşturucu olabileceğini bildikleri kişilerin evlerine zorla girerdi. İkincisi öyle evlerde kalanlar bile birbirlerinden çalardı. Beate polis şeridini yana çekince Harry aradan geçerek içeri girdi. Holdeki askılardan giysiler ve plastik torbalar sarkıyordu. Kağıt havlu rulaları, boş bira kutuları, ıslak ve kan lekeli bir tişört, alüminyum folyo parçaları, bir sigara paketi. Bir duvarın dibine Pisa Kulesi misali istiflenmiş grandioza kutuları duvarın yarısına dek yükseliyordu. Birbirinin aynısı 4 beyaz askılık. Harry başta şaşırsa da bunların muhtemelen satılamayan çalıntı mallar olduğunu düşündü. Keş evlerinde hep birilerinin bir ara satmayı düşündüğü şeylere rastladıklarını hatırladı. Bir evde bir torbanın içinde satılamayacak kadar eski model 60 cep telefonu bulmuşlardı. Bir başka evin mutfağında da kısmen sökülmüş bir moped görmüşlerdi. Harry oturma odasına girdi. İçeride ter, bira, emmiş ahşap ve ıslak kül kokuların yanı sıra Harry'nin çıkaramadığı tatlı bir koku da vardı. Odada alışılagelmiş türden mobilya yoktu. Bir kamp ateşinin etrafına dizilmişçesine yere 4 şilte serilmişti. Şiltelerden birinin altından çıkmış bir tel 90 derece bükülmüş, ucu da Y şekline getirilmişti. Kare şeklindeki ahşap zeminin şiltelerin arasından görünen kısmı siyahtı. Boş kül tablasının etrafında da yanık izleri vardı. Harry özel harekat biriminin kül tablasını boşalttığını tahmin etti. Guslo buradaydı, mutfak duvarının dibindeydi dedi Beyate. Oturma odasıyla mutfak arasındaki kapıda durmuş işaret ediyordu. Harry mutfağa girmek yerine kapıda kalıp etrafa bakındı. Bu onda alışkanlıktı. Adli tıp görevlilerinin sahip olmadığı bir alışkanlıktı. Onlar çalışmaya dışarıdan başlar, önce etrafı titizce inceler, ardından da cesede azar azar yaklaşırdı. Üniformalı polislerle devriye polislerinin de sahip olmadığı bir alışkanlıktı. Olay yerine ilk gelen polisler delilleri kendi parmak izleriyle kirletebileceklerinin veya daha da kötüsü onları yok edebileceklerinin bilincinde olurdu. Beyate'nin adamları yapılması gereken şeyleri çoktan yapmıştı. Harry'ninki soruşturma yapan bir dedektifin alışkanlığıydı. Algısal izlenimlerinin, neredeyse fark edilmez detayların dile gelmesine, beton kurumadan iz bırakmasına izin vermenin tek şansı olduğunu bilen birinin. Bu şimdi olmalıydı. Beynin analitik kısmı tamamen formüle edilmiş veriler talep eden kısmı tekrar işlemeye başlamadan. Harry Sezi'yi beyninin anlaşılır şeylere dönüştüremediği ya da dönüştürmekte geciktiği normal izlenimlerden çıkarılan basit, mantıklı sonuçlar olarak tanımlardı. Ama bu suç mahalli Harry'e orada gerçekleşen cinayetle ilgili pek bir şey söylemiyordu. Harry'nin gördüğü, duyduğu ve kokusunu aldığı tek şey bir ara toplanıp uyuşturucu kullanan ve uyuyan, nadiren de yemek yiyen, bir süre sonra da çekip giden kiracıların kaldığı bir mekandı. Aynı insanlar sonra başka bir bakımsız eve, otel odasına, parka, konteynere, bir köprünün altındaki ucuz bir kaz tüyü uyku tulumuna veya bir mezar taşının altındaki beyaz ahşap bir dinlenme yerine gitmişlerdi. Beyate Harry'nin sormasına gerek olmayan soruyu, ''Burayı epey temizlememiz gerekti elbette.'' diye yanıtladı. ''Her yerde çöp vardı.'' ''Uyuşturucu?'' ''Bir plastik torbada kaynatılmamış hidrofil pamuk parçaları vardı.'' Harry başıyla onayladı. ''En ağır veya yoksul bağımlılar, uyuşturucuyu şırıngaya çekilirken arındırmakta kullanılan hidrofil pamukları atmazdı.'' Zor zamanlarda kaynatıp o sıvıyı enjekte ederlerdi. Bir de meni ve eroinle dolu bir prezervatif. Ya, Harry tek kaşını kaldırdı. İşe yarar halde miydi? Beyate'nin kızardığını gördü. Harry'nin hala anımsadığı, akademiden yeni mezun olmuş utangaç kadın polisin bir aksiydi bu. Daha doğrusu eroin kalıntılarıyla... Prezervatifin önce eroini saklamakta, eroinin tüketilmesinin ardından da asıl amacı için kullanıldığını tahmin ediyoruz. ''Hımm'' dedi Harry, ''gebelikten korunma yöntemi uygulayan keşler, fena değil. Peki kime ait olduğunu?'' ''Prezervatifin iç ve dış kısımlarından alınan DNA'lar iki eski tanıdığa uyuyor. İsveçli bir kız ve sivil polislerin Hivar olarak bildiği Ivar Torsteinsen.'' ''Hivar mı?'' Eskiden polisleri hastalık taşıyan şırıngalarla tehdit eder, hıv olduğunu söylerdi. Prezervatifi açıklıyor bu. Darptan sabıkası var mı peki? Hayır, hırsızlıktan ve uyuşturucu bulundurup satmaktan yüzlerce sabıkası var, o kadar. Kaçakçılıktan da biraz sabıkası var. Şırıngayla cinayet tehdidinde bulunmaktan sabıkası yok mu peki? Beyate iç geçirerek oturma odasına girdi, sırtı Harry'e dönüktü. ''Üzgünüm ama bu vakada çözülmemiş bir şey yok Harry.'' ''Oleg hayatında sinek bile öldürmemiştir Beyate. Öyle bir insan değil o. Bu Hivar ise...'' ''Hivar ile o İsveçli kız, şey, zanlı listesinden elendiler denebilir.'' Harry onun sırtına baktı. ''Öldüler mi?'' ''Aşırı dozdan, cinayetten bir hafta önce. Fentanil katılmış saf olmayan eroinden. Keman alacak paraları yoktu herhalde.'' Harry bakışlarının duvarlarda gezinmesine izin verdi. Düzenli olarak kalabileceği bir yeri olmayan ağır bağımlıların çoğunun bir iki zulası, uyuşturucu stoklarını gizleyebilecekleri veya kilit altında tutabilecekleri yerleri olurdu. Zulalarına bazen para da saklarlardı. Muhtemelen başka paha biçilmez şeylerini de. Böyle şeyleri üzerlerinde taşımaları söz konusu değildi. Evsiz bir keş kamusal alanlarda uyuşturucu kullanmak zorundaydı. Uyuşturucunun etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte de akbabalar için yem haline gelirdi. Bu yüzden zulalar kutsaldı. Normalde cansız olan bir keş uyuşturucu malzemelerini saklamaya öyle çok hayal gücü ve enerji harcayabilirdi ki tecrübeli arayıcılar ve polis köpekleri bile buraları bulamazdı. Keşler saklama yerlerini kimseye, en yakın arkadaşlarına bile söylemezdi. Çünkü kimsenin onlara kodein, morfin veya eroin kadar yakın olamayacağını tecrübelerinden bilirlerdi. ''Burada Zul aradınız mı?'' Beyati başını iki yana salladı. ''Harry, neden?'' diye sordu. Bunun aptalca bir soru olduğunu biliyordu. Beyati sabırla ''Çünkü bir şey bulmak için bütün dairenin altını üstüne getirmemiz gerekir.'' diye düşündüm. ''Zaten soruşturmayla da alakası yok.'' dedi. ''Sınırlı kaynaklarımızı öncelik sırasına göre kullanmamız gerek. Hem ihtiyacımız olan kanıtları bulmuştuk zaten.'' Harry başıyla onayladı. Hak ettiği yanıt. Yumuşak sesle ''Kanıtlar ne peki?'' diye sordu. ''Katilin şu an durduğum yerden ateş ettiğine inanıyoruz. Adli tıp görevlilerinin isim söylememesi adettendi.'' Beyate kolunu ileriye uzattı. ''Yakından, bir metreden az mesafeden, giriş yaralarının içinde ve etrafında da is var.'' ''Çoğul konuştun. İki el ateş edilmiş.'' Beyate'nin Harry'e sempatiyle bakması onun ne düşündüğünü bildiğini gösteriyordu. Savunma avukatının tabancanın yanlışlıkla patladığını iddia etme şansı yoktu. İki kurşun da maktulün göğsüne girmiş. Beyate işaret dili kullanırcasına sağ elinin baş ve orta parmaklarını açarak bluzunun sol tarafına dayadı. Hem maktulün hem de katilin ayakta olduklarını ve katilin silahı içgüdüsel olarak ateşlediğini varsayarsak ilk çıkış yarası katilin boyunun 1.80-1.85 arası olduğunu gösteriyor. Zanlının boyu 1.83. Tanrım, Harry ziyaretçi odasının kapısında gördüğü delikanlıyı düşündü. Birbirleriyle güreşmeleri daha dün gibiydi. O zamanlar Oleg'in boyu Harry'nin göğsüne anca geliyordu. Beyate mutfağa geri döndü, yağlı fırının yanındaki duvarı gösterdi. Gördüğün gibi kurşunlar buraya ve buraya saplanmış. Maktul yere yığılırken hemen tekrar ateş edilmesine uyuyor bu. İlk kurşun maktulün akciğerini delmiş, ikincisi ise göğsünün üst kısmını delerek kürek kemiğini sıyırmış. Maktul, Gusto Hansen dedi Harry. Beyate sustu, Harry'e baktı, başıyla onayladı. Gusto Hansen hemen ölmemiş, kan birikintisinde parmak izleri, giysilerinde de kan lekesi olması yere yığıldıktan sonra hareket ettiğini gösteriyor. Ama çok uzun sürmüş olamaz. Anlıyorum. Peki ya, Harry elini yüzünde gezdirdi, birkaç saat uyumaya çalışması gerekecekti. Oleg'in bu cinayeti işlediğini gösteren ne? 9'a 3 kala iki kişi telefon santralini arayıp binadan tabanca sesine benzer sesler geldiğini söylemişler. Biri Möller Gata'da kavşağın ardında, diğeri de buranın hemen karşısında oturuyor. Harry kirli pencereden dışarıya Hausmann sokağına kısık gözlerle baktı. Şehrin göbeğinde başka bir sokaktan gelen sesleri duyabildiklerine göre kulakları iyiymiş. Unutma ki Temmuz ayıydı, sıcak bir akşamdı, bütün pencereler açıktı. Millet yaz tatiline gitmişti, trafik pek yoktu. Komşular zaten polisin bu evde kalanları tahliye etmesini sağlamaya çalıştıklarından, gürültü şikayetinde bulunma eşikleri epey düşükmüş. Özel harekat odasındaki görevli sakin olmalarını söylemiş ve devriye arabaları gelene kadar o binayı gözetlemelerini istemiş. Üniformalılara hemen haber verilmiş. 9:20 gece iki araba gelmiş, pozisyon alıp özel harekat timini beklemişler. Delta'yı mı? Kask ve zırh kuşanmaları hep biraz zaman alır. Sonra özel harekat devriye polislerine komşuların apartman kapısından bir delikanlının çıktığını ve köşeden sapıp Aker Selva'ya doğru gittiğini gördüklerini söylemiş. Bunun üzerine iki polis nehre gitmişler ve orada şeyi bulmuşlar. Beyate duraksadı. Harry başını çok hafifçe sallayarak onay verene dek. Oleg'i direnmemiş. Öyle çok uyuşturucu kullanmış ki ne yaptığını bilmez haldeymiş. Sağ kolunda ve elinde barut izleri bulduk. Peki ya cinayet silahı? Sıra dışı kalibreli 9-18 milimetrelik Makarov mermi kullanıldığından çok fazla alternatif yok. Makarov, eski Sovyet ülkelerindeki organize suç örgütlerinin favori silahıdır. Ukrayna polisinin kullandığı Ford 12'de de o mermi kullanılır. Başka birkaç tabancada da. Doğru, boş kovanları yerde bulduk. Üzerlerinde barut izi vardı. Makarov'un barutunun güherçile ve kükürt oranı farklıdır. Ayrıca biraz da isporto kullanılır. Kükürtsüz barutta olduğu gibi, boş kovanlardaki ve giriş yaralarının etrafındaki barutun kimyasal terkibi Oleg'in elindeki barut izininkiyle örtüşüyor. Peki ya silah? Bulunamadı. Dalgıçlarımız ve ekiplerimiz nehir ve civarında arama yaptı ama başarılı olamadılar. Tabancanın orada olmadığı anlamına gelmiyor bu. O vıcık vıcık çamurda, bilirsin.
Biliyorum.
Burada oturan adamlardan ikisinin söylediğine göre Oleg onlara bir tabanca göstermiş ve Rus mafyasının da bu tabancalardan kullandığını söyleyerek övünmüş. Silahlardan anlamasalar da o ikisine 100 tabancanın fotoğrafı gösterilmiş ve ikisi de Odessa'yı seçmişler. O tabancada da herhalde bildiğin gibi şey kullanılır.
6. ayrımın sonu. Sayfa 71.